Ayrım 10. Aklı Kemal. Sayfa 135. Proje 2. Güneydoğu Anadolu Projesi GAP. Toprak Reformu ve İnsanlık Gölü. Atatürk, 1923 İzmit basın toplantısında gazetecilere şunları söylemiştir. Sizin gibi aydınlar, milleti aydınlatmak için çalışan ve bunu ilke edinen kişiler gereklidir ki Ankara'ya gelsinler. Hatta yalnız Ankara'ya değil, Van'a, Erzincan'a, Bitlis'e gelsinler. O bölgelerde faydalı olmaya çalışsınlar. Şimdi buralarda konuşurken memlekette şunu yapalım, bunu yapalım diyoruz. Bu işler kimle yapılacak? Sizler gibi ortaya gelip çalışmazlarsa planladığımız yenilikler nasıl hayat bulur? İşte Ziya Gökalp, Diyarı Bekir, Diyarbakır'dadır. Bir gazete, küçük mecmua çıkarıyor. Bölgeye yaydı, etrafını uyandırıyor. Az zaman içinde bölgede yaydığı duyarlılık dikkat çekicidir. Sizin gibi aydınlar gidecekleri yerlerde başlı başına bir alem yaratabilirler. Memleketin yalnız bir yerinde değil, 5-10 yerinde birer ilim merkezi, nur, ışık merkezi ve irfan merkezi yapmalıyız. Millet bahtiyar olsun. İsmail Arar, Atatürk'ün İzmit basın toplantısı Eylül 1997 sayfa 41-42 sadeleştirilmiştir. Atatürk 1937 Doğu Gezisi'nde Sabiha Gökçen'e de şunları söylemiştir. İnsan ömrü yapılacak işlerin azameti karşısında çok cüce kalıyor. Geçtiğimiz yerlerde fabrikaları görmek istiyorum. Ekilmiş tarlalar, düzgün yollar, elektrikle donanmış köyler, küçük fakat canlı, tertemiz, sağlıklı insanların yaşayabileceği evler. Büyük yemyeşil ormanlar görmek istiyorum. Gürbüz çocukların, iyi giyimli çocukların yüzleri sararmamalı, dalakları şiş olmayan çocukların okuduğu okullar görmek istiyorum. İstanbul'da ne medeniyet varsa, Ankara'ya da ne medeniyet getirmeye çalışıyorsak, İzmir'i nasıl mamur kılıyorsak, yurdumuzun her tarafını aynı medeniyete kavuşturalım istiyorum. Ve bunu çok ama çok yapmak istiyorum. Dedim ya, insan ömrü çok büyük işleri başarabilecek kadar uzun değil. Mamur olmalı Türkiye'nin her bir tarafı, müreffeh olmalı. Gökçen, Age, sayfa 148. Atatürk doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, köylüyle, kentliyle, her yönüyle kalkınmış, kendi kendine yetebilen çağdaş bir Türkiye yaratmak istemiştir. O, Osmanlı reformcularının yaptığı gibi sadece İstanbul, İzmir ve Selanik gibi batıdaki bütün kentleri kalkındırmayı değil, bütün ülkeyi kalkındırmayı planlamıştır. Kalkınma hamlesini özellikle yüzyıllardır ihmal edilip adeta kaderine terk edilmiş Anadolu'dan, özellikle de Orta ve Doğu Anadolu'dan başlatmıştır. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diyen Atatürk, en kimsesiz olan köylüden, Anadolu köylüsünden başlatmıştır kalkınma ve çağdaşlaşma hareketini. Türk devriminin en temel özelliği halkçılığıdır. Atatürk, Anadolu'da taşrada imkansızlıklar içinde, eğitimsiz, sanatsız, kültürsüz, sağlıksız, yoksul ve yoksun köylüyü, milletin efendisi yapma parolasıyla yola çıkmıştır. Ama bu iş o kadar da kolay değildir. Yüzyılların ihmali ve yanlış politikaları sonucunda Anadolu, özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu, feodalizm ve emperyalizm kıskacı altında kronikleşmiş sorunlarla boğuşmaktadır. Bu nedenle doğuya kalkındırmak için her şeyden önce doğudaki feodalizm sorununu çözerek işe başlamak gerekmiştir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sorunu genellikle ifade edildiği gibi Kürt sorunu değil, yüzyıllardır Kürtleri çepçevre kuşatan ve kullanan feodalizm ve emperyalizm sorunudur. Atatürk öncelikle bu tespiti yaparak yola çıkmıştır. Kürt sorununun kökleri. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Kürtlerin feodalleşme süreci 16. yüzyılda başlamıştır. Yavuz Sultan Selim 16. yüzyılda Şii İran'dan Sünni Osmanlı'ya yönelen Safevi tehlikesine karşı Sünni Kürtleri yardımcı kuvvet ve kalkan olarak kullanmak istemiştir. Örneğin 1514 yılındaki Çaldıran Savaşı'nda İdrisi Bitlisi liderliğindeki Kürt aşiret reisleri Şah İsmail'in liderliğindeki Safevilere karşı Osmanlı'ya yardım etmiş, Osmanlı ordusuyla birlikte Safevi Türkmenlere karşı mücadele etmiştir. Yavuz Sultan Selim Kürtlerin bu yardımlarını ödüllendirmiş ve Güneydoğu Anadolu'daki Kürt aşiretlerine özerklik vermiştir. Böylece Avrupa'da derebeyliklerin yıkılmaya başladığı bir dönemde Osmanlı'da derebeylikler kurulmaya başlanmıştır. Sinan Meydan, Cumhuriyet Tarihi Yalanları, 2. Kitap, İstanbul 2011, sayfa 321-324. Osmanlı Devleti'nin gerilemeye başlamasıyla birlikte Kürt özerkliği büyük sıkıntılara yol açmış Özellikle Osmanlı'yı parçalamak isteyen emperyalizmin bu başına buyruk Kürt aşiretlerini kullanmaya başlamasıyla birlikte Kürtler 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı için çok ciddi bir sorun olmuştur. Osmanlı bu sorunu çözmek için yine Kürt aşiretlerine tavizler vermiştir. Batılı uzmanların yönlendirmesi sonucu 1839'da Tanzimat Fermanı'nı yayımlayan Mustafa Reşit Paşa, 1842 Vilayet Kanunnamesi'ne bir Kürdistan eyaleti maddesi koydurmuştur. Kürdistan eyaleti 1864 yılına kadar devam etmiştir. Aynı Mustafa Reşit Paşa bir de Kürdistan eyaleti madalyası çıkarmıştır. AG sayfa 324-325. 19. yüzyıldan itibaren Rusya, Fransa, Amerika ve İngiltere Kürtleri kullanmak için bir taraftan Doğu bölgelerine ajanlar, misyonerler ve konsoloslar gönderirken diğer taraftan Jabba Nikit'in, Minorski, Orbel gibi güdümlü bilim insanlarına kurgusal bir Kürt tarihi ve Kürt dili hazırlatmıştır. Fransa'da bir Kürdoloji bölümü kurulmuş, Kürt tarihi şerefname, emperyalist çıkarlara hizmet edecek biçimde Avrupa'da yeniden basılmıştır. Amaç, Kürtleri milletleştirerek bağımsızlık vaatleriyle Türklere karşı ayaklandırmaktır. Bunda da başarılı olunmuştur. 1839'da Osmanlı ordusunun Nizip'te Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'ya yenilmesi, Hakkari'de bazı Kürt aşiretlerinin isyanına yol açmıştır. Bu isyanlar 1847'de bastırılmıştır. 1853-1856 Kırım Savaşı ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 93 Harbi bölgede önemli etkiler yapmıştır. 1878'de imzalanan Berlin Anlaşması'nın 61. maddesi ile Ermenilere islahat, Kürtlere ise güvenlik istenmiştir. Ergun Aybars, Yakın Tarihimizde Anadolu Ayaklanmaları, İstanbul 1998 sayfa 25. 1812-1914 yılları arasında Osmanlı'da görülen belli başlı Kürtçe isyanlar ve görüldükleri yerler şunlardır. 1. Babanzade Abdurrahman Paşa isyanı 1806-1808 Süleymaniye. 2. Babanzade Ahmet Paşa isyanı 1812 Süleymaniye. 3. Zaza aşiretleri isyanı 1818-1820 Dersim. 4. Revanduz Yezidi isyanı 1830-1833 Hakkari ve çevresi. 5. Mir Muhammed isyanı 1832-1833 Soran. 6. Kör Mehmet Paşa isyanı 1830-1833 Erbil, Musul, Şirvan. 7. Garzan isyanı 1839 Diyarbakır. 8. Bedirhan Bey isyanı 1843-1847 Hakkari ve çevresi. 9. Yezdan İzzettin Şer isyanı 1855 Bitlis. 10. Bedirhan Osman Paşa isyanı 1877-1878 Cizre ve Midyat. 11. Şeyh Ubeydullah isyanı 1880 Hakkari Şemdinli. 12. Emin Ali Bedirhan isyanı 1889 Erzincan. 13. Bedirhan Halil ve Ali Remo isyanı 1912 Mardin. 14. Molla Selim ve Şeyh Şehabettin isyanı 1913-1914 Bitlis. Görüldüğü gibi ayrılıkçı Kürtçüler daha Atatürk doğmadan, Kurtuluş Savaşı başlamadan ve Cumhuriyet ilan edilmeden çok önce isyan etmeye başlamıştır. Osmanlı padişahları Kürtçü isyanları bastırmak için her yolu denemişler ancak sonuç alamamışlardır. Örneğin 2. Abdülhamit Kürtleri yeniden merkeze bağlamak, Ermenilere karşı Kürtlerden yararlanmak için Hamidiye alaylarını ve Kürt aşiret mekteplerini kurmuştur. 19. yüzyıldan itibaren emperyalist kışkırtmalarla etnik ve dini bir boyut kazanan Kürtçü isyanların odağında her devirde feodal yapılanma ve aşiret kültürü vardır. İşte bu nedenle Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti, Güneydoğu Anadolu'da 16. yüzyıldan beri süregelen Kürtlere beyliklerini yıkarak şıha, şeyhe, ağaya bağlı eğitimsiz bölge insanını eğitip çağdaş toplumun bir parçası yapmak için politikalar geliştirmiştir. Cumhuriyet, emperyalizmin güdümündeki ağaların, şeyhlerin kulları, marabaları olan Kürtleri bu ağalardan, şeyhlerden kurtarıp özgür bireyler haline getirmek için çok önemli projeler geliştirmiştir. Atatürk'ün birkaç kez meclis gündemine getirdiği toprak reformu bu projeler içinde çok özel bir yere sahiptir. Ancak Cumhuriyet'in Kürtlere beyliklerini yıkarak Kürt halkını özgürleştirmeye çalışması, Kürtlere beylerinin, ağaların, şeyhlerin, aşiret reislerinin büyük tepkisiyle karşılaşmıştır. Emperyalizmin de desteğini alan bu Kürt derebeyleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında peşi sıra Kürtleri isyan ettirmiştir. Türk milletinin ölüm kalım savaşı olan Kurtuluş Savaşı sırasında bağımsız Kürdistan vaatleriyle ayrılıkçı Kürtleri ayaklandıran emperyalizm, Anadolu'da Ali Batı isyanı 1919, Ali Galip olayı 1919, Milli Aşireti isyanı 1920, Cemil Çeto isyanı 1920, Koçgiri isyanı Ekim 1920, Haziran 1921 gibi isyanlar çıkartarak milli hareketi etkisiz hale getirmek ve Anadolu'yu parçalamak istemiştir. Ama Atatürk'ün dahiyane politikaları ve Anadolu insanının sağduyusu sayesinde bütün bu emperyalist kışkırtmalar ve isyanlardan sonuç alamamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması, Türkiye'yi bölüp parçalayan Sevr Anlaşması'nın yırtılıp atılması ve Türkiye'nin tam bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettiren Lozan Anlaşması'nın imzalanması emperyalizmi çok rahatsız etmiştir. Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye'nin önce emperyalizme baş kaldırarak tam bağımsızlığını kazanması, arkasından işbirlikçi Halife Sultan'a baş kaldırarak ulusal egemenliğini kazanması ve arkasından da akıl ve bilimin rehberliğinde çağdaşlaşması emperyalizmin adeta ezberini bozmuştur. Çünkü emperyalizm hiçbir zaman Müslümanların tam bağımsız ve çağdaş olmasını istemez. Emperyalizm her zaman hurafelerin bataklığında debelenen, geri kalmış ve bağımlı Müslümanlar ister. Kurtuluş Savaşı yıllarında etnik ayrımcılık yaparak, Anadolu'da kardeşi kardeşe boğazlatmanın hesaplarını yapan, ancak başarılı olamayan emperyalizm, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da aynı yönteme başvurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı din elden gidiyor yaygarasının ve etnik ayrımcılığın arkasında emperyalizm, özellikle de İngiliz emperyalizmi vardır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında emperyalizmin yerli işbirlikçileri ayrılıkçı Kürtçüler, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı çok sayıda isyan çıkarmışlardır. İşte o isyanlar. Nasturi isyanı 1924, Jilyan Harekatı Şeyh Said isyanı 1925, 1. Şemdinli isyanı Seyit Taha ve Seyit Abdullah baskını, Raçkıtan, Reskoyan ve Raman 1925, Eruhlu Yakup Ağa ve oğulları isyanı, Güyan isyanı, Çölemerik baskını, Haco isyanı, Sason isyanı 1925, 1. Ağrı isyanı 1926, 2. Şemdinli isyanı, Koç Uşağı aşireti isyanı 1926, Mutki aşireti isyanı 1927, Hakkari isyanı, Beytüşşebap baskını, 2. Ağrı isyanı 1927, Bicar isyanı 1927, Resul Ağa isyanı 1929, Tendürük isyanı 1929, Savur isyanı 1930, Zeylan isyanı 1930, Tutak Alican isyanı, Oramar isyanı, Barzan Şeyhi Ahmet isyanı, 3. Şemdinli baskını 1930, 3. Ağrı isyanı 1930, Pülümür isyanı 1930, Buban aşireti isyanı, Abdurrahman isyanı, Abil Kuddüs isyanı, Dersim isyanları 1937-1938. Bu isyanlar Türkiye Cumhuriyeti'ni daha doğmadan boğmak için tertiplenmiştir. Emperyalizmi meydan okuyarak kurulan ve emperyalizme inat çağdaşlaşmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti, kısa vadede bu isyanlarla meşgul edilmeye, uzun vadede de bölünüp parçalanmaya çalışılmıştır. Ama Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizmin kirli oyunlarını bozan, yerli işbirlikçilerin bütün isyanlarını bastıran Atatürk, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da emperyalistlerin kirli oyunlarını bozup yerli işbirlikçilerin tüm isyanlarını bastırmıştır. Kürtçeoğlu'nun tarihi, Koçgiri, Şeyh Said, Ağrı ve Dersim isyanları ve Atatürk Cumhuriyeti'nin Kürt politikası hakkında bakınız Meydan, Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2. Kitap, sayfa 144-497. Atatürk, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun temel iki sorundan birini emperyalizmi etkisiz hale getirdikten sonra bölgenin diğer temel sorunu feodalizmi, yani aşiret, tarikat düzenini etkisiz hale getirmek için harekete geçmiştir. Toprak Reformu. Atatürk, yüzyıllardır kaderine terk edilen, eğitimsiz, kültürsüz, bilimsiz, sanatsız ve sağlıksız bırakılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu kalkındırıp çağdaş Türkiye'nin bir parçası yapmak için öncelikle tarikat egemenliğindeki feodal düzeni, aşiret yapısını yıkmayı amaçlamış, bunun için de feodal düzeni besleyen toprakları ağadan, şeyhten, şıhtan alıp halka dağıtmak, yani toprak reformu yapmak istemiştir. Osmanlı Devleti'nde toprak mülkiyeti padişaha aitti. Fakat toprağın tasarrufu has, zahmet ve tımar yoluyla beylere verilmişti. Toprakların bir kısmı ise mülk arazisiydi. Osmanlı Devleti 16. yüzyıldan itibaren Şii Alevi Türkmenlere karşı Sünni Kürtleri kullanma karşılığında Kürtlere Doğu ve Güneydoğu'da çok geniş topraklar vermiştir. Tanzimat döneminde köy topraklarında miri toprak düzeninden mülk toprak düzenine geçilmiştir. Bu süreçte nüfuzlu kişiler, ayan, eşraf verimli ve geniş toprakları türlü yollardan kendi üzerlerine geçirmişlerdir. Böylece toprak ağalığı ortaya çıkarak hızla gelişmiştir. Osmanlı Devleti'nde toprakların yasal olmayan yollardan nüfuzlu kişilerin eline geçmesi hakkında bakınız 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi dönem 7 C17-18. Türkiye'de Osmanlı'dan Cumhuriyet'e toprak ağaları ellerindeki toprakları şu yollarla ele geçirmiştir. 1. Padişah fermanıyla. 2. Yasa dışı yollarla hazine topraklarına el koyarak. 3. Kurtuluş Savaşı'nda şehit olanların topraklarına konarak. 4. Göç ettirilen Ermenilerin ve Rumların topraklarını ele geçirerek. 5. Tefecilik yoluyla yoksul köylülerin topraklarını ellerinden alarak. 6. Toprakları zorbalıkla gasp ederek. 7. Ağalık, şeyhlik ve dini inançların sürülmesi yoluyla toprak elde ederek. 8. Rüşvet ve tapu yolsuzlukları gibi yasa dışı yollarla toprakları ele geçirerek. Doğu Perinçek, Toprak Ağalığı ve Kürt Sorunu, Kemalist Devrim 7. İkinci baskı, İstanbul 2010 sayfa 25. Türkiye'de toprak reformunun tarihi 2. Meşrutiyet yıllarına dayanmaktadır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1908 yılında Selanik'te toplanan gizli kongresinde kabul edilen 21 maddelik programın 14. maddesinde çiftçinin topraklandırılması yollarının aranacağı belirtilmiştir. Tarık Zafer Tuna'ya Türkiye'de Siyasal Partiler Cilt 1 2. baskı İstanbul 1988 sayfa 66. Toprak reformu 2. Meşrutiyet'ten sonra Meclis-i Mebusan'da tartışılmış ve büyük toprak sahiplerinin topraklarının topraksız çiftçilere dağıtılacağı belirtilmiştir. Ümit Doğanay 1923-1938 döneminde toprak reformu sorunu, Atatürk döneminin ekonomik ve toplumsal sorunları Eylül 1977 sayfa 365'ten nakleden Perinçek AG sayfa 27. Araya giren 1. Dünya Savaşı ve sonrasındaki Kurtuluş Savaşı toprak reformu tartışmalarına ara verilmesine yol açmıştır. Ancak Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında toprak reformunu bir şekilde yeniden gündeme getirmiştir. 13 Eylül 1920'de kendi imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu halkçılık programında toprak meselesine de gönderme yapmıştır. Halkçılık programı için bakınız Atatürk'ün bütün eserleri cilt 9 sayfa 323 ve diğerleri. Atatürk yine Kurtuluş Savaşı günlerinde 1 Mart 1922'de Büyük Taarruz hazırlıkları sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden toprak reformunu ima eden şu sözleri söylemiştir. Türkiye'nin hakiki sahibi ve efendisi, hakiki üreticisi olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin iktisadi siyaseti bu asli gayeyi elde etmeye yöneliktir. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 12 sayfa 279. Atatürk Şeyh Said isyanı sırasında emperyalizmin doğudaki aşiret, tarikat düzenine dayanan feodal yapıdan çok rahat bir şekilde yararlandığını görerek bu yapıyı bir an önce dağıtmak için toprak reformuna ağırlık vermiştir. 1926 yılından itibaren hazırlatılan Şark Doğu raporlarının çoğunda toprak reformundan söz edilmiştir. Raporlara göre toprak reformu şu gerekçelere dayandırılmıştır. 1. Derebeylik sistemini ortadan kaldırmak, halkı ağaların baskısından kurtarmak. 2. İrticanın kökünü kazımak. 3. Bölücülüğü etkisiz kılarak milli bütünlüğü sağlamak. 4. Sınıf farklarını ortadan kaldırmak. 5. Çiftçiye toprak vererek köylüyü üretici haline getirmek. 6. Toprağı verimli işleyip üretimi artırmak. 7. Köylüyü özgürleştirip çağdaşlaştırmak. 8. Kadın erkek eşitliğini ve kız çocuklarının okutulmasını sağlamak. Perinçek, AG, sayfa 79. 1925 yılında çıkarılan 716 sayılı topraksız köylüye toprak dağıtılması hakkında kanunla muhacirlere ve topraksız çiftçilere toprak dağıtılmıştır. AG, sayfa 35. 1925 yılında 442 sayılı köy kanunuyla köylünün kendi emeğiyle kendi köyünü kalkındırmasını sağlayacak bir düzenleme getirilmiştir. Köy dernekleri kurulmuş, kadınlara köyde seçme ve seçilme hakkı tanınmış, kadınların köy ihtiyar heyetine girmeleri ve muhtar olmaları sağlanmıştır. Orhan Özkaya, Toprak Reformu, Özgürlük, Bağımsızlık ve Gerçek Demokrasi Demektir, Teori Dergisi, sayfa 237, Ekim 2009, sayfa 54. 1925 yılında 675 sayılı mahalli iskanları izinsiz terk eyleyen mültecilerle aşiretler hakkında kanun çıkarılmıştır. 1925 yılında 885 sayılı iskan kanunu taslağı meclise sunulmuştur. Bu taslakta Türkiye'ye gelmek isteyen muhacirlerin ve yurt içindeki göçebelerin yerleştirilmeleri için onlara toprak dağıtımını da içeren önlemlere yer verilmiştir. Ancak meclisin komisyon çalışmaları sırasında toprak dağıtımını öngören maddeler kanundan çıkarılmıştır. İskan kanunu bu haliyle 30 Haziran 1926'da kabul edilmiştir. Perinçek, AGE, sayfa 36. 19 Haziran 1927 tarihinde kabul edilen 1097 sayılı bazı şahısların Şark mıntıkalarından Garp vilayetlerine nakline dair kanun da sık yönetim bölgesinde ve Beyazıt Ağrı ilinde devrimlere karşı çıkan, genel güvenliği ve düzeni bozan 1500 kişi ile kaçak ve mahkum durumundaki 80 isyancının aileleriyle birlikte batı illerine taşınmalarını öngörmüştür. Kendilerine terk edecekleri topraklara karşılık yeni toprak verilecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Devre 2, Cilt 33, 18 Haziran 1927, sayfa 153-159. Hakimiyeti Milliye, 24 Aralık 1926, Ergun Aybars, İstiklal Mahkemeleri, Ankara 2009, sayfa 226. 1097 sayılı kanun, 5 Aralık 1927 tarihinde kabul edilen 1178 sayılı kanunla değiştirilmiştir. Batıya gönderilen kişilerden Şeyh Said ayaklanmasına ve sonraki olaylara karışmayanların eski topraklarına dönmelerine izin verilmiştir. Fikret Babuş, Türkiye'de İskan ve Toprak Sorunu, Teori Dergisi, sayfa 218, Mart 2008, sayfa 53, Perinçek, AGE, sayfa 37. Hükümet ayrıca bir de af çıkarmıştır. 9 Mayıs 1928 tarihli bir yasa ile 3 ay içinde teslim olanlara aftan yararlanma imkanı tanınmıştır. Aybars, AGE, sayfa 228. Ağrı isyanı nedeniyle Haziran 1927'de 1164 sayılı bir kanunla merkezi Diyarbakır'da olan bir genel müfettişlik kurulmuştur. Müfettişliğin başına Mahmut Tali Öngören Bey getirilmiştir. Müfettişlik bölgesi Ağrı, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Urfa, Elazığ ve Tunceli'yi kapsamıştır. Sonradan bu müfettişlik 3'e çıkarılmıştır. Atatürk 1928 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi açış konuşmasında topraksız çiftçiye toprak dağıtılmasının doğuda huzur ve güveni sağlayacağını belirtmiştir. Doğu vilayetlerimizin bir kısmında meydana getirilen umumi müfettişlik isabetli faydalı olmuştur. Cumhuriyet kanunlarının emniyetle sığınılacak yegane yer olduğunu anlaşılması bu havalide huzur ve gelişme için esaslı başlangıçtır. Yeni faaliyet devremizde gerek bu havalide gerek memleketin diğer kısımlarında toprağı olmayan çiftçilere toprak tedarik etmek meselesiyle ehemmiyetli olarak meşgul olacağız. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 22 sayfa 279. Atatürk 1929 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi açış konuşmasında bir kere daha toprak reformundan söz etmiştir. Çiftçiye arazi vermek de hükümetin devamlı takip etmesi lazım gelen bir keyfiyetidir. Çalışan Türk köylüsünün işleyebileceği kadar toprak temin etmek, memleketin üretimini zenginleştirecek başlıca çarelerdendir. AGE, Cilt 22, sayfa 361. 11 Haziran 1929 tarihli ve 1505 sayılı Şark Menatıkı dahilinde Muhtaç Zürra'a adlı kanunla hükümete arazi istimlak hakkı tanınmıştır. Bu kanuna göre 1927'de çıkan kanun gereği hazineye intikal etmesi gereken araziden köylü, aşiret efradı, göçebe ve muhacirlere dağıtılmış olan yerler dağıtım yapılanların üzerinde bırakılacak, hükümet doğudaki isyan bölgelerinde büyük arazi sahiplerine ait yerleri topraksız köylere dağıtmak üzere kamulaştırabilecekti. Arazi sahiplerine isterlerse 500 ile 2000 dönüm arasında bir alan bırakılacak, geri kalanın değeri 1914 yılında kayıtlı vergi değerinin en az 8, en çok 10 katı olmak üzere ödenecekti. Vergi kıymeti olmayan yerlerde ise aynı nispet dahilinde tapu kıymeti esas kabul edilip bedelleri sahiplerine verilerek hükümet tarafından el konulacaktı. Ömer Lütfi Barkan, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Türkiye'de Zirai Bir Reformun Ana Meseleleri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 6, sayfa 1-2, Ekim 1944, Ocak 1945, sayfa 60. Özetle bu kanunla Doğu illerinden batıya göç ettirilenlerin topraklarının köylüye, aşiret üyelerine ve göçmenlere dağıtılması öngörülmüştür. Batıya göç ettirilen ailelere de göç ettirildikleri yerlerde toprak verilecektir. Bu kanuna bağlı olarak çıkartılan 9132 sayılı hükümet kararnamesiyle bazı çiftlikler kamulaştırılıp doğudan göç ettirilenlere dağıtılmıştır. Perinçek AG sayfa 37. Başbakan İsmet Paşa 9 Kasım 1929 günü mecliste yaptığı konuşmada verdiği bilgilere göre kanunun çıktığı yıl doğuda 20 bin dönümü büyük arazi sahiplerinden kamulaştırılan alanlar olmak üzere 110 bin dönüm tarım arazisi topraksız köylüye dağıtılmıştır. İsmet Ünönü Söylem ve Demeçler İstanbul 1946 sayfa 200-201. 25 Aralık 1929 tarihinde çıkartılan diğer bir kararname ile Türk köylüsüne işleyebileceği kadar toprak dağıtılması kabul edilmiştir. BCA 080.18.01.21.01 080.18.01.07.63.04'ten aktaran Erdal İnce, Türk siyasal yaşamında çiftçiyi topraklandırma kanunu İstanbul 2009 sayfa 35, Perinçek AG sayfa 37. 1930 yılında arazi tevziye kararnamesi çıkarılarak topraksız köylüye bir miktar daha toprak dağıtılmıştır. Perinçek AG sayfa 37. Böylece 1923-1934 arasında topraksız köylere toplam 6.787.234 dönüm arazi, 157.422 dönüm bağ ve 168.659 dönüm bahçe dağıtılmıştır. Barkan AGM sayfa 61. Atatürk 1928-1929 meclis açış konuşmalarında toprak reformundan söz ettikten sonra 1930 ve 31'de çıktığı 3 aylık uzun yurt gezileri sırasında da toprak dağıtılması ile ilgilenmiş ve bu konudaki yakınmaları dinlemiştir. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 25 sayfa 43 ve diğerleri 48 ve diğerleri. 1925'teki Şeyh Said isyanı ve 1926-1930 arasındaki ağır isyanları Doğu'nun güvenliği açısından bir an önce oradaki feodal yapıyı dağıtmak gerektiğini gösterdiğinden 1930'larda toprak reformu çok daha büyük önem kazanmıştır. 14 Haziran 1934 tarihinde 2510 sayılı İskan Kanunu kabul edilmiştir. Hükümet 1932 yılında İskan Kanunu hazırlayarak meclis gündemine getirmiştir. Ancak kanun 2 yıldan fazla bir zaman mecliste bekletilmiştir. Kanunda aşiret ağalına karşı köktenci hükümlere yer verilmiştir. Ağalın belini kırmak için yoksul ve topraksız köylüye toprak dağıtılması amaçlanmıştır. İskan Kanunu hakkında bakınız Fikret Babuş, Osmanlı'dan günümüze etnik, sosyal politikal çerçevesinde göç ve iskan siyaseti ve uygulamaları, Ocak 2006, sayfa 135-294. Kanunun 10. maddesi şöyledir. Aşiret reisliği, beyliği, ağalığı ve şehliği ve bunların herhangi bir belgeye veya görgü ve göreneğe dayanan her türlü teşkilat ve organları kaldırılmıştır. Kanun bu maddesiyle aşiretlerin şahsiyetlerine veya onlara gönderme yapılarak reis, bey, ağa ve şehlere ait olarak tanınmış, kayıtlı ve kayıtsız bütün taşınmazların tazminatsız kamulaştırılıp göçmenlere, mültecilere, göçebelere, naklolunanlara, topraksız ve az topraklı yerli çiftçilere dağıtılıp tapuya bağlanmasını öngörmüştür. Doğu Perinçek, Cumhuriyet döneminde kamulaştırma, Teori Dergisi, sayı 134, Mart 2011, sayfa 32 ve diğerleri, nakleden Perinçek, Toprak Ağalı ve Kürt Sorunu, sayfa 107-109. İskan Kanunu ve sonrasındaki düzenlemelerle 1934-1944 arasında toplam 4.606.059 dönüm arazi topraksız köylüye dağıtılmıştır. Uğur Mumcu, Kürt Dosyası, sayfa 73'ten nakleden Perinçek, Toprak Ağalı ve Kürt Sorunu, sayfa 111. 10. ayrımın sonu sayfa 149.